Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Kıymetli hocam, inşallah bu programımızda Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri'nin hayatından kıymetli dinleyenlerimize bahsetmiş olacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımıza görüş ve önerilerinizi, sorularınızı ulaştırmak için dervişingunluğu@erkamradyo.com adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Muhterem hocam, Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri Nakşibendiye Tarikatı'nın önemli büyüklerinden bir isim, çokça zikredilen bir isim, birçok yetiştirdiği müridi olduğu söyleniliyor, biliniyor. İnşallah onun hayatıyla bu programımıza başlamış olalım hocam. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Mevlana Halid Bağdadi bugün Kuzey Irak'ta bulunan Süleymaniye Şehrezor bölgesinde dünyaya gelmiştir. O zamanlar tabii Irak devleti yok. Osmanlı toprağı oraları, Osmanlı devletine ait bölgeler. Orada Kuzey Irak'ta dünyaya geliyor. Önce ilim tahsil ediyor. Büyük bir alim oluyor. Efendim, Bağdat'ta da tahsil ediyor. Dolayısıyla Halid-i Bağdadi diye anılıyor Mevlana Halid. Ve bu ilimle meşgul olduğu dönemden birisinde 1805 yılında Hicaz seferine, yani hacca efendim yola çıkıyor. Bu arada Mustafa Kürdi isimli bir zattan da Kadiriye icazeti almış. Yani hem alim hem kadiriliği var Mevlana Halid'in. O zamanlar Nakşiliği henüz yok. Daha sonra olacak. Efendim Medine'ye, Münevvere'ye varıyor. Orada efendim tabii böyle kamil bir mürşit de arıyor bir taraftan. Bir gün Medine'de bir zat efendim kendisine diyor ki, ey Halid diyor Mevlana Halid'e, Mekke-i Mükerreme'ye vardığında Kabe'de o civarda şayet edebe aykırı bir şeyler görürsen muhatabın hakkında hemen kötü düşünme, suizanla kapılma, yanlış bir yorumda bulunma, kalbini muhafaza et, hüsnü zan besle diyor. Böyle bir nasihatta bulunuyor. Mevlana Halid Medine'den Mekke'ye geliyor. Haccını tamamlıyor. Bir gün bakıyor Kabe'de, efendim Kabe'ye sırtını dönerek böyle ayaklarını uzatmış oturan birisini görüyor. Oysa Kabe'de insanlar Kabe'yi seyrederler. Kabe'ye dönük olarak otururlar. Bu zat Kabe'ye sırtını dönmüş, böyle öbür tarafa, Mevlana Halid'in olduğu tarafa bakıyor. Önce kalbine böyle bir şey geliyor. Yani bu kişinin yaptığı edebe uygun değil diye bir duygu geliyor Mevlana Halid'in. O böyle kalbinden bunu geçirdiği esnada o zat Mevlana Halid'e bakıyor. Diyor ki, sana Medine'de ne dediler? Ona buna takılma demediler mi? Adaba aykırı bile bir şey görsen suizan besleme, yanlış düşünme demediler mi? Ve bir Müslümana nazar etmek, bakmak Kabe'ye bakmaktan daha iyidir diyor. Çünkü bir hadis var. Mümin Kabe'den daha üstündür diye. Sanırım Tirmizi'de. El müminu eftalu min Kabe. Mümin Kabe'den daha üstündür diye. Tabii bu sözleri duyunca Mevlana Halid etkileniyor ve o zatın kamil bir insan olduğunu anlıyor. Ona mürid olmak istiyor. Fakat o zat bunu kabul etmiyor. Diyor ki, senin irşadın, senin mürşidin, senin manevi terbiyen bu tarafta olacaktır diyerek Hindistan tarafını gösteriyor. Hindistan tarafını işaret ediyor. Mevlana Halid bu olaydan sonra tabii haccını bitirmiş. Memleketine dönüyor. Bağdat'a, Irak'a, o bölgeye dönüyor. Ve o bölgede efendim bir dostunun sohbetinde Delhi, Hindistan Delhi tarafında Nakşibendi meşayihından Abdullah Dehlevi'nin olduğunu duyuyor. Ve hacdaki o hatırayı da hatırlıyor. Senin irşadın Hindistan bölgesinde denmişti ya. Dolayısıyla Hindistan'a doğru gitmeye ve Abdullah Dehlevi Hazretlerine mürit olmaya karar veriyor. Yola çıkıyor. Yola çıkıyor Mevlana Halid Bağdadi. Bir sene sonra varıyor Delhi'ye. Bakın, Irak'tan, Bağdat'tan yola çıkıyor. Bir sene sonra Delhi'ye varıyor. Çünkü o zamanlar böyle şimdiki gibi işte uçak muçak yok. Yavaş yavaş gidiliyor. Ve bir de bir kısım alimlerle müzakereler yapa yapa gidiyor. İran, Afganistan, bugünkü Pakistan, o zaman daha Pakistan yok, kurulmamış. Hindistan, böyle işte atla, deveyle, neyle gidiliyorsa yavaş yavaş gidiliyor. Dolayısıyla bir sene sürüyor o yolculuk. Bir sene sonra Delhi'ye varıyor. Delhi'de Hankah-ı Mazhariye, o zamanki adı, yani Mazhar Canı Canan'ın dergahı. Tabii ki Mazhar Canı Canan Hazretleri vefat etmiş. Onun halifesi Abdullah-ı Dehlevi orada şeyh, mürşit. Ona mürid oluyor. Diyorlar ki efendim, müritleri diyor ki efendim, Bağdat'tan, Irak bölgesinden büyük alim Mevlana Halid-i Bağdadi geldi diyorlar. Hoş geldiniz diyor. Verin eline bir süpürge, dergahı süpürmeye başlasın diyor.
Direkt hizmet.
Direkt hizmete başlatıyor Abdullah Dehlevi Hazretleri. Tabii bir gün, beş gün, bir ay, iki ay derken dergahın süpürmekle meşgul oluyor ama bir taraftan da bir gün aklında böyle farklı duygular geliyor Mevlana Halid'in. Ey Halid diyor kendi kendine, ta Bağdat'tan kalktın, Hindistan'a geldin. Bir yıldır yol tepiyorsun. Orada büyük bir alimdin. Medreselerin vardı. Talebelerin vardı. Alim olduğun için halk seni böyle parmakla gösteriyordu, büyük alim diye. Meşhurdun. İşte saygıdeğer, saygı gören bir insandın. Geldin buraya manevi eğitim için. İşte birkaç aydan beri dergahı süpürmekten başka işin yok. Hani bunun manevi eğitim neresinde? Falan diye böyle şeytan vesvese veriyor. Fakat hemen kendini toparlıyor. Diyor ki, gerekirse bu dergahı sakallarımla süpürürüm. Bu diyor, demek ki manevi eğitimin bir parçası. Elinden süpürgeyi atıyor, sakallarıyla süpüreceği zaman Abdullah Dehlevi Hazretleri onu uzaktan görüyormuş. Diyor ki, evladım Halid gel. Sen diyor zaten ilmin, irfanın yerindeydi. Sadece bu ilmin verdiği bir gurur vardı üzerinde, bir kibir vardı. Biraz mürekkep yalayanlarda maalesef oluyor bu. Şu anda onu da yendin. Şu anda o gururunu da yendin, nefsini de yendin. Bundan sonra işte şu evradı çekin, şu sohbetlerimize katılın vesaire neyse. Ve orada 6 ay kadar bir süre içerisinde bayağı bir mesafe alıyor Halid-i Bağdadi. Hatta bir kısım Hindistan alimleri, Bağdat'tan meşhur büyük bir alim gelmiş, onunla oturalım da işte biraz ilmi konuları tartışalım, müzakere edelim diye dergaha geliyorlar. Fakat Halid-i Bağdadi diyor ki, kusura bakmayın, ben buraya ilmi konuları konuşmaya gelmedim. Manevi eğitim için geldim deyip onlarla çoğuyla görüşmeyi de kabul etmiyor. Çünkü Doğu medreselerinde maalesef ilginç bir şey var. Mesela bir talebe veya hoca başka bir medreseye gittiği zaman hemen önüne ağır ibaresi, zor Arapça metin açarlar. Oku bakalım derler. Hocalığını ölçüyorlar. Yani bunlar boş işler. Adamın ahlakı yüksek olsun. Adam bugün efendim üniversitelerde görüyoruz. İlahiyat fakültesinde adam profesör olmuş. Ama bakıyorsunuz ahlakı yerlerde. Yaşı geçmiş, 60-70 yaşına gelmiş. Hala efendim koltuk davasında, beni işte dekan yapsınlar, rektör yapsınlar gibi koltuk davasında olabiliyor. Veya işte başka hesaplarda. Onun için bunlar tasavvufi perspektifle baktığımız zaman doğru şeyler değil. Ama medreselerde bazen böyle şeyler duyuyoruz. Yani ibare okutma, yer gösterme diyorlar buna, yer gösterme. Yani kitaptan yer göster, oku bakalım, okuyabildi, büyük hocaymış. Okuyamadın, tamam, hoca değil gibi.
Ki Abdullah Dehlevi'nin hocam ilk Mevlana Halid'in kendi yanına geldiğinde, dergahına geldiğindeki ilk verdiği görev, aslında hani biraz önce dediniz ya, bu Doğu medreselerinde direkt kitap açılır, okunur. Yani tam zıt bir şey. İlimle, evet, belki hani direkt olarak anladığımız maddi ilimle alakası olmayan bir durum. Onu hiç belki hayatında muhatap olmadığı bir görevle görevlendiriyor.
Nefse ağır gelir tabii.
Tabii.
Aziz Mahmud Hüdayi de Bursa'da kadı idi. Kadı demek o şehrin işte bir yerde vali gibi, yani hukuk işlerinin başında. Belki bugünkü ifade Cumhuriyet Savcısı gibi efendim, hakim gibi, savcı gibi bir konumda. Ama ona da diyor ki üftade, şeyhi üftade, eğer derviş olmak istiyorsan bu vazifeyi, kadılığı bırak, pazarda ciğer sat diyor. nefse ağır gelen şey. Çünkü bu biraz makam mevki sahiplerinin en önemli problemi budur. Ego, nefsaniyet, kibir, benlik, ucub.
Hocam Mevlana Halid Bağdadi Hazretlerini yani Hicaz'dan Hindistan'a yönlendirirken onun o halindeki veya meşrebindeki durumdan dolayı mı Hindistan'a yönlendiriyor, yoksa o dönemde Abdullah Dehlevi'nin belki hani tanınmasından, bilinmesinden dolayı mı Hindistan'a yönlendiriliyor? Çünkü çok şey bir mesafe.
Oralarda tamamen kader işler. Yani kaderde Mevlana Halid'in Abdullah Dehlevi'den nakşi eğitimi alması yazılmışsa yazılmıştır kardeşim. Burada hiç mantık işlemez.
Evet.
Yani o zat belki de hani sana Medine'ye ne dediler, ona burada takılma demediler mi? Yani belki de o evliyadan birisi. Belki de gel bana mürid ol diyebilirdi. Tarihte bunu okuyoruz zaman zaman. Yani tasavvufi eserlerde bir kişi bir zata gidiyor mürid olmak için. O zat şöyle bir tefekküre dalıyor. Diyor ki evladım sizin nasibiniz bizde değil, falanca zatta. O tefekkür esnasında kalbine neler doğuyor, ne oluyor, ne gidiyor bilemeyiz. Dolayısıyla biz zahiren şöyle diyebiliyoruz. İşte bir kişi şu meşrepteyse, işte cehri zikre meyilliyse, işte halveti kadiriyle yönelsin. İşte hafi zikre, sessiz zikre meyilliyse nakşiyle yönelsin. Sanata, musikiye meyilliyse cerrahiyle yönelsin. Teorik olarak söyleyebiliyoruz bunları. Ama bu daha başka bir şey.
Evet.
Yani kaderde Cenab-ı Hak o zatın ona mürid olmasını yazmıştır. Birilerinde vesile eder, bir şeyler söylenir, mürid gider. Tasavvuf böyle akıl işi değil.
Eyvallah.
Yani biz işte ilim yaparken mecburen işte akli izahlar, sosyolojik, psikolojik izahlara girmeye çalışıyoruz ama o işin başka tarafı, bir de akılla izah edilemeyecek tarafları olabilir. İşte Mevlana Halid-i Bağdadi o Hindistan Delhi'deki bu tasavvufi eğitimini tamamlıyor ve Abdullah Dehlevi Hazretleri ona icazetname vererek memleketine gönderiyor. Memleketine geliyor Mevlana Halid. İşte Bağdat, Süleymaniye daha Kuzey Irak'ta, o bölgelerde önce Kuzey Irak'ta kendi memleketinde halkı irşada başlıyor Nakşibendi usulüyle.
O bölgeye ilk Nakşiliğin gelmesi Mevlana Halid'le mi oluyor hocam? Öncesinde de hani...
Öncesinde Kadiriler varmış orada, Berzenciler. Berzenci Kadiriler varmış. Nakşibendiler o bölgede pek yok. Yani olsa bile az, tesiri çok fazla yok. Mevlana Halid'le birlikte Nakşibendiler Irak'a, Kuzey Irak'a da diyelim daha doğrusu, güçlü bir şekilde gelmeye, yayılmaya başlıyor. Fakat bu başlayınca o bölgedeki Irak'taki ve Kuzey Irak'taki bir kısım alimler ve Kadiri şeyhleri kıskanıyorlar herhalde bunu. Mevlana Halid'in aleyhinde konuşmaya ve yazmaya başlıyorlar. Bu da ilginç bir şey. Hadi alimler hani işte kitap okumuş, nefsini terbiye etmemiş, sadece beyni bir kısım bilgilere doldurmuş. Ama işte nefs terbiyesi olmadığı için kıskanmış olabilir. Yani Mevlana Halid hem alim hem şey, halk itibar ediyor. İşte bir sürü müridi etrafında falan. Bu alimlerin, kuru alim diyelim de, kıskanmasını anlayabiliriz. Bahattin Nakşibend için aynı şey olmuş. Bahattin Nakşibend, müritleri çoğalmaya başlayınca Bukhara'da, Özbekistan bugün, Bukhara'da bir kısım alimler, işte bizim talebelerimiz, medresedeki talebelerimiz de Bahattin Nakşibend'e mürid oluyor. Böyle giderse bizim medreseler boşalacak. Herkes onun dergahına gidecek diye haset başlıyor, kıskançlık başlıyor ve Bahattin Nakşibend hakkında da dedikodu yapmışlar. Hatta Bahattin Nakşibend Hazretleri de Buhara alimlerini çağırmış, toplamış. Demiş ki size yolumuzu, bu tarikatımızı anlatalım. Eğer Kur'an'a, sünnete aykırı bir şey varsa söyleyin, bırakalım. Anlatmış, demişler itirazımız yok. Hatta bir tanesi başındaki kalpağı demiş, bu demiş değişik bir model kalpak. Şöhrete vesile oluyor. Bahattin Nakşibend de çıkarmış, bir fakire vermiş. Bundan sonra demiş bunu da giymiyoruz. Bunu daha önce konuşmuşsunuzdur.
Evet.
Yani diyeceğim şu, bu haset maset olayları hep olmuştur. Daha sonra İmam Rabbani, Hindistan Sirhind'de İmam Rabbani geliyor. Ekber Şah'la o dönemin bir kısım bozuk fırkalarıyla mücadele ediyor. Bid'atlarla, hurafelerle mücadele ediyor. Şeriata ve tasavvufa bir destek veriyor, yenilik getiriyor. Buna rağmen İmam Rabbani hakkında da bir sürü lehte aleyhte şeyler yazılmıştır. Onu kötüleyen kitaplarda yazılmıştır. İşin garibi bu kitapları yazanlar da çoğu sufilerdir gene. Mutasavvıftır. Efendim başka tarikatlardan olabiliyor. Şimdi bu neden oluyor? İşte Mevlana Halid'e geldik yine aynı şekilde. Hindistan'da eğitim alıyor. Irak'a geliyor memleketine. Orada bir tasavvufi eğitime başlayınca işte özellikle aynı şehirde, aynı bölgede irşat işine başlayan kişiler arasında böyle bir işte haset mi diyelim, ne diyelim, bunlar olabiliyor.
Bu aslında hocam günümüzde de hani çokça tartışılan konulardan bir tanesi. Hem ilim ehli arasında hem de işte maneviyat büyükleri arasında bu tarz hani durumların olması, geçmişte tasavvuf tarihinde ve hani diğer kendi tarihimize de baktığımızda bahsettiğiniz gibi, buyurduğunuz gibi bu tarz olaylar var, durumlar var. Ama aynı anda bir paradoks da oluşturmuyor mu? Yani normalde olmaması gereken bir kesim. Yani o ve hasedi işte insanlara sohbet ederken hasedin kötülüğünden, kötü bir şey olduğundan bahsediliyor. Evet. Evet. Bunun insana vereceği zarardan, ucuptan, kibirden kendisinin sakınmasını insanlara öğütleyen insanların arasında bu tarz bir durumun olması bir paradoks değil mi yani kendi içinde?
Şimdi çok önemli bir hususa temas ettin Akif Bey kardeşim. Paradoks mu değil mi? Olmaması gerekir diyoruz. Doğru. Tasavvuf hasedi yok etmek için var. Kibri yok etmek için var. Nefsi terbiye etmek için var. Ama ne kadar bir insan efendim tasavvufta şu noktaya geldim, bu noktaya geldim, şeyh oldum bile dese demek ki %100 bu kötü ahlak gitmiyor. Bunu görmemiz lazım bu örneklerden. Bakınız. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadına göre hiçbir veli, hiçbir şeyh, hiçbir mürşit sahabe seviyesine çıkabilir mi? Çıkamaz.
Çıkamaz.
Bizim ehl-i sünnet itikadına göre peygamberlerden sonra işte sahabeler çok üstün insanlardır manen. Hiçbir tabiinden yani peygamberi görmeyen hiçbir kimse sahabe seviyesine çıkamaz. Dolayısıyla hiçbir mutasavvuf, hiçbir sufi de sahabenin seviyesine ulaşamaz. Şimdi sahabe günah işlemiş midir? İçki yasağı geldiği halde sahabeden birisi içkiyi bir süre bırakamıyor.
Evet.
Hatta sahabiler Peygamber Efendimiz'e şikayet ediyorlar. Hatta o kişi hakkında, o sahabi hakkında biraz kötü sözler söylüyorlar. Peygamber Efendimiz diyor ki onun hakkında kötü bir şey söylemeyin. Evet o içer ama Allah ve Resulü'nü de sever diyor. İçkiyi bırakamayan bir sahabi. Belki daha sonra bırakıyor ama bir süre bırakamıyor. İki, hırsızlık yapan sahabi var mı? Var. Medine'de bir kadın hırsızlık yapıyor. Geliyorlar sahabiler Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulallah, bu kadın evet hırsızlık yapmış. Ama Medine'nin eşrafından, meşhur bir ailesinden affetseniz olmaz mı? Diyorlar. Peygamber Efendimiz, vallahi bu işi yapan kızım Fatıma bile olsa elini keserdim diyor. Meşhur rivayet. Diyanet İslam Ansiklopedisi'nde H harfinde hırsızlık maddesinde okuyun detaylarını. Bak içki dedik, hırsız dedik. Zina eden sahabi var. Geliyor kadın, ya Resulallah ben zina ettim, beni temizle, bu suçla ben ahirete gitmek istemiyorum. Ne ceza vereceksen bana ver diyor. Peygamber Efendimiz git çocuğun doğur ondan sonra gel diyor. Bak içki, hırsızlık, zina. Şimdi bunu niçin anlatıyorum? Sahabe bile insandır. Hata edebilir. Ha o kadın sahabinin ya Resulallah beni temizle demesi bile imanın gücüne işaret ediyor. Ahiretteki cezaya kalmasın diyor falan. Yani ama neticede insandır. Sahabi bile bu tür günahlar işleyebiliyorsa, tamam mı? Sahabi bile bu tür günahlar işleyebiliyorsa sahabenin seviyesine çıkması mümkün olmayan sufiler, şeyhler haydi haydi günah işleyebilir. Ama zaman içerisinde tasavvuf tarihinde bir tekerleme ortaya atılmış. Enbiya masumdur, evliya mahfuzdur diye. Enbiya yani nebiler, peygamberler masumdur, günahsızdır. Yani Allah onları o şekilde günah işlemezler. Ufak tefek kusurları olsa bile Allah örter anlamında. Evliya da yani veliler de mahfuzdur, korunmuştur. Allah onları korur diye böyle bir cümle ortaya atılmış. sonraki asırlarda. Bazıları bu cümleyi yanlış anlamışlar. Sanki veliler, şeyler hiç günah işlemez gibi anlamışlar. Kuşeyri Risalesi'nin müellifi Abdülkerim Kuşeyri diyor ki, hayır yanlış anlamayın diyor. Bu evliya, veliler günah işlemez demek değildir. Günahta ısrar etmezler demektir diyor. Çünkü sahabe işlediğine göre sahabe seviyesine ulaşması mümkün olmayan velilerin, sufilerin günah işlemesi daha da normaldir, işleyebilir. Ama günahta ısrar etmezler, hemen tevbe ederler diye anlayın diyor. Kim diyor bunu? Büyük şeyh, büyük mutasavvuf Abdülkerim Kuşeyri, Kuşeyri Risalesi'nde bunu söylüyor. Demek ki ne kadar bir insan efendim şeyh de olsa tamamen demek ki insanlık ni sıfatlardan kurtulamıyor. İşte kendisine rakip görüyor Mevlana Halid'i. Oturuyor Halidül Kezzab, yalancı Halid diye kitap yazıyor.
Evet.
Mevlana İmam Rabbani hakkında cehalatı ehli serhent diye. Serhent ehlin cahillikleri diyor. Ehli serhent kim? İmam Rabbani işte. Yani buna benzer şeyler yazılabilmiş. Bunlar tasavvuf ehlinin de ne kadar yükselirse manen yükselirse yükselsin beşeri sıfatlardan tamamen kurtulamadığını, çünkü doğal olan da bu, gösteriyor bize.
Eyvallah kıymetli hocam. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Muhterem hocam Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri Hindistan'da manevi tekamülünü Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin yanında tamamlamış, icazetini almış, Bağdat bölgesine tekrar dönmüş ve bu yolu burada devam ettiriyordu. İnşallah buradan sizlerden bilgi almaya devam edelim hocam. Buyurun.
Evet, Mevlana Halid tasavvufi eğitimini tamamlayıp Hindistan'da önce Irak'a dönüyor, Bağdat'ta kalıyor. Daha sonra Şam'a geçiyor. Şam'da da bir süre kalıyor. Ve tabii birçok mürit yetiştiriyor, birçok halifeler yetiştiriyor. Anadolu'ya, başka bölgelere gönderiyor. İşte Şeyh Şamil o silsileden gelir. Yani Mevlana Halid'in yolundan gelen, İsmail Şirvani o kanaldan gelen Şeyh Şamil bir Nakşi Halidi'dir. Yine Cezayirli Emir Abdülkadir el-Cezayiri, Fransızlara karşı yürütülen, Fransızlara karşı Cezayir'de yürütülen milli mücadelenin komutanı olmuş olan Emir Abdülkadir el-Cezayiri, babası Kadiri Şeyhidir. Kendisi babasından Kadirilik yönden istifade etmiştir. Ama gençliğinde ayrıca Mevlana Halid'e intisap etmiştir. Bakın, Mevlana Halid'e mürit olan Emir Abdülkadir gidiyor memleketinde, Cezayir'de Fransızlara karşı, işgalci Fransızlara karşı milli mücadele, vatan savunmasında komutan oluyor. Başka bir Nakşi Halidi silsilesinden başka bir zat Kafkaslar'da Ruslara karşı milli mücadele, vatan savunması yürütüyor Şeyh Şamil. Bunlar tesadüf değildir. Yani ta Abdullah Dehlevi Hindistan'da, o dönemlerde Hindistan'da İngiliz sömürge valileri yönetiyordu. İngilizlerin sömürgesiydi Hindistan. Abdullah Dehlevi Hazretleri Charles Metcalf isimli sömürge valisine ayağa kalkmayarak tepki göstermişti. Diğer birçok alim kerhen de olsa mecliste ayağa kalkmış iken Abdullah Dehlevi ayağa kalkmayarak sömürgeci zihniyete tepkisini koymuştu. Aslında daha geri gidersek İmam Rabbani'den de getirebiliriz bunu. İmam Rabbani de böyle sapkın fikirli, yanlış fikirli idarecilere karşı mücadele etmiş. Efendim onun çevresindeki insanlara reddere vafız, işte ispatun nübüve gibi Ekber Şah'a karşı, Ekber Şah'ın evet, yanındaki adamlara karşı eserler yazmış bir insan. Yani o ruh ta orada oralardan gelir bakın. Sonra Abdullah Dehlevi'ye, sonra Mevlana Halid'e. Mevlana Halid efendim Hindistan'a gittiğinde o zaman Hindistan İngilizlerin sömürgesi altında. Yani oradaki Müslümanların nasıl sıkıntı içerisinde olduğunu, bir sömürge altındasınız yani İngilizlerin. Onu görmüş, nasıl duygular yaşadı bilemiyoruz ama o duyguları, o milli duyguları, İslami duyguları talebelerine demek ki aşılamış ki ondan o enerjiyi, o feyzi alan kişiler biri gidiyor İslam dünyasının bir ucunda Cezayir'de komutan oluyor. Şeyh Şamil doğrudan Mevlana Halid'in müridi değil de arada birkaç kişi var. Ama neticede aynı damar. Biri de gidiyor Kafkaslar'da kendi ülkesinde milli mücadelede komutan oluyor. Anadolu'daki hem 93 Harbi'nde hem Kurtuluş Savaşı'nda Nakşi Halidilerin birçok hizmetleri vardır. Bunlardan birisi Alvarlı Efe. Alvarlı Efe Erzurum'da efendim o dönemde Ruslar doğudan girmişler 93 Harbi. Efendim Ruslardan cesaret alarak o dönem o bölgedeki Ermeniler de ayaklanmışlar. Müslümanlara karşı bir katliama girişmişler. Alvarlı Efe kendisi de bir Nakşi ve Halidi yani Merve'le Halid'den gelenlere Halid diyoruz ya. Nakşi Halidi efendim şeyhi olarak Alvarlı Efe'de vatan müdafasında çalışmış bir insan. Daha bunun gibi bir sürü örnekleri var.
Bu örneklere rağmen de hocam malumunuz hala böyle tasavvuf ile ilgilenen işte sufi olanların veya tasavvufla ilgilenen işte mürid olanların belli bir tarikata derviş olanların durumlarını dünyadan ele tek çekmiş işte bir yerde savaş veya bir durum varken tarihte de böyle günümüzde de bu tarz eleştiriler var. Sanki onlara bir yani kalan insanlarmış gibi resmedilmeye de çalışılıyor bu.
Bu tarihi bilmeyenler, tasavvuf tarihini bilmeyenler işte böyle bir iki tasavvuf muhalifinin konuşmasını dinleyerek etkilenebiliyorlar. Gerçek öyle değil.
Evet.
Şeyh Diyaüddin veya Şeyh Ziyaüddin doğuda Birinci Dünya Savaşı'nda bizzat katılıyor ve bir kolunu kaybediyor savaşta. Ya bu şeyhtir yani Nakşi Halidi şeyhi. Bunun örnekleri çok. Bizim İrfan Bahçesi isimli kitabımızda Milli Mücadelelerde Sufilerin Rolü diye bir bölüm var. İsteyenler evet. Oradan okuyabilirler daha detaylarını.
Erkam Yayınlarından çıktı.
Evet, Erkam Yayınlarından çıktı. İrfan Bahçesi kitabımızda bunların kaynaklarıyla birlikte detayları var. Şimdi tekrar Mevlana Halid'e dönersek, Mevlana Halid döneminde İstanbul'da saray nazırlarından Halet Efendi var. Halet Efendi normalde Mevleviye tarikatına mensup birisi. Fakat bu Halet Efendi Mevlana Halid'in şöhretini, müritlerin çoğaldığını görünce efendim o dönemde Sultan Mahmud'a şikayet ediyor. Diyor ki işte Irak bölgesinde Mevlana Halid-i Bağdadi diye bir şeyh varmış. İşte müritleri çokmuş. Acaba işte taht sevdasına kapılır mı? Sizi etkiler mi diye öyle bir sürü aleyhte şeyler padişaha söylüyor. Sultan Mahmud da diyor ki bu mübarek ehli dinden devlete zarar değil bilakis büyük fayda vardır. Diyor. Onun Halid Efendi'nin sözünü dinlemiyor. Fakat bu Halid Efendi'nin bu şikayeti diyelim Mevlana Halid'e ulaşıyor. Kulaktan kulağa diyorlar ki işte İstanbul'da Halid Efendi diye bir kişi var. Bürokraside üst şeyde padişaha sizi şikayet etmiş gibilerden. Mevlana Halid-i Bağdadi diyor ki Halid Efendi'yi kendi piri olan Hazreti Mevlana'ya havale ettik. Onun cezasını Hazreti Mevlana verecektir diyor. Mevlana tabii asırlarca önce yaşamış. Efendim kabri Konya'da.
Normal şartlar altında hani akla oyun gelmiyor.
Evet. Ve bir süre sonra Halet Efendi Mora isyanına sebep olduğu için Konya'ya sürgün ediliyor. Padişah tarafından Konya'ya sürgün ediliyor ve ardından idam ediliyor. Konya'da idam ediliyor. Böyle bir menkıbe de vardır. Mevlana Halid-i Bağdadi'nin birçok müritleri var. Bunlardan meşhur olanlar da var. Mesela İbni Abidin. Türkçe'ye İbni Abidin diye bir fıkıh kitabı aslında Reddül Muhtar
evet.
isimli kitaptır. Tercüme edildi. Bir fıkıh kitabı. Onun yazarı daha başka birçok eserin yazarı olan İbni Abidin, Hanefi fakihi. Ve yine Ruhul Meani isimli tefsiriyle bilinen Alusi. Hem Alusi hem İbni Abidin. Bu ikisi de meşhur alimlerden 19. yüzyılın yani 1800'lü yılların meşhur alimlerinden. Her ikisi de Mevlana Halid-i Bağdadi'nin müridi olmuştur.
Hocam Mevlana Halid Bağdadi için eserden daha çok yani insan yetiştirdiği ve bu insanları bu müritleri işte birçok bölgede görevlendirdiği ve bunların başka insanları yetiştirmesine faydası olduğu söyleniyor. Yani normal yazılı bildiğimiz kitabi bir eserden daha çok bu tarz bir hizmetinin olduğu söyleniyor ve bunun hani bu yolun büyüklerinden biraz daha hani fazlaca Mevlana Halit Bağdadi'de bunun vurgusunun daha fazla olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında bilgilendirebilir misiniz bizleri?
Mevlana Halit'in tabii bir kısım eserleri var. Evet. Bir kısmı medrese ilimleriyle ilgili. Ama tasavvufi eser olarak bir Rabıta Risalesi, bir de mektupları meşhur. Arapça olan mektupları daha önce basılmıştı. Bugetül Vacid fi Mektubati Hazreti Mevlana Halit diye Arapça olarak basılmıştı mektupları. Farsça mektupları var ayrıca. Farsça mektupları da bir kısmı bunlardan. Yad-ı Merdan isimli bir eserde Abdülkerim Müderris bunu derlemiş, toplamış. Yad-ı Merdan isimli iki cilt eserin bir cildinde Mevlana Halid'in Farsça mektupları var. Onun haricinde son zamanlarda İstanbul'daki Haşimiye yayın evi, orada olmayan bir kısım başka mektupları da eklemek suretiyle yeni bir eser daha neşretti. Hem Arapça hem Farsça bir kısım mektuplar yayınladı. Ama Farsça mektupların imlasında falan biraz sıkıntılar var. Yine de eserin yayınlanmış olması önemli tabii ki. Yani Mevlana Halid'in mektupları tasavvufi anlamda önem arz ediyor. Türkçe'ye, Arapça mektuplar Türkçe'ye tercüme edildi. Farsçaları henüz daha tercüme edilmedi birçoğu. Onlar Farsça mektuplar duruyor. Ama dediğiniz doğru. Yani eserlerinden ziyade Mevlana Halid çok insan yetiştirmiştir. Ve bir kısım müritleri işte Hicaz bölgesinde halifeleri yerleşmiş. Mekke Medine bölgesinde ve oradan farklı bölgelere talebeler göndermişlerdir. Ta Cava adalarına kadar. Efendim Endonezya, Malezya bölgesinde tutun da Orta Asya, Kafkaslar, Azerbaycan, Anadolu, böyle işte çok değişik bölgelere Mevlana Halid'in halifeleri veya halifelerinin halifeleri, müritlerinin müritleri vesilesiyle İslam dünyasının çok geniş bölgelerine nakşibendilik yayılmıştır. Halidi kolu özellikle. Bugün de Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye'deki nakşibendi kollarının da kısmı azamı yine nakşibendiliğin Halidiye kolundan geliyor.
Evet.
Yani Mevlana Halid'in yetiştirdiği, müritlerin yetiştirdiği halifelerin üzerinden devam eden kollar yine bugün Anadolu'dadır. Dolayısıyla çok insan yetiştirmiş bir insan, ilme önem vermiş bir insan tabii. O da önemli ve özellikle Türkiye'nin doğusunda ve güneydoğusunda oradaki Nakşi Halidi şeyhleri birçoğu hem medresede hoca hem de şeyh olarak görev yapmışlar. İlimle tasavvufu, medrese ile tekkeyi birlikte götürmüşler. Bu tabii önemli bir şey. Yani tasavvuftan ilmi ayırırsanız, tekkeden, dergahtan medreseyi ayırırsanız bozulma başlar. İmam Rabbani'de de aynı şeyi görüyoruz. Biz daha sonraki ve daha önceki Nakşi meşayihinde de birçok bunu görüyoruz. Yani İmam Rabbani Hindistan'da dergahında Kadı Beyzavi okutuyor. Buhari okutuyor. Mişkatül Mesabi okutuyor. El Hidaye okutuyor. Yani bunlar fıkıh, hadis, tefsir kitapları. Şerhül Makasıd vesaire. Şerhül Makaid. Bu tür böyle medresede okunacak kitapları İmam-ı Rabbani dergahında okutmuş talebelerine. Ayrıca bir de Avarifül Maarif tasavvuftan. Tasavvuf. Yani 5-6 tane medrese kitabı, bir tane tasavvuftan kitap. Bu ne demek? Yani i̇lme. 6'da 1.
Evet.
Yani ilme daha çok önem verin demek. İlmi de en azından ilmi ihmal etmeyin anlamında İmam-ı Rabbani mesajı. Bu sonraki şeylerde de devam etmiş. Nakşi Müceddidi şeyhlerine de devam etmiş. Mevlana Halid de zaten kendisi alim olduğu için bunda bir kat daha güçlenerek yine bu medresede tekkeyi beraber götürme, ilimle tasavvufu beraber götürme anlayışı daha da güçlenerek devam etmiş. Ve hatta mesela bu mektubatta, yani Mevlana Halid'in mektuplarında ilginç bir mektup var. Orada diyor ki birkaç tane müridine mektup yazmış Mevlana Halid. Diyor ki onlara, içinizden hanginizin müridi daha azsa en çok onu severim diyor. Bak, hanginizin çoksa demiyor. 3 tane halifesi varmış, onlara mektup yazıyor topluca. İçinizden hanginizin müridi en az ise en çok onu severim. Yani çok mürit toplamaya heves etmeyin. İlimle uğraşın. İçinizden ilimle en çok hanginiz uğraşıyorsa en çok onu severim diyor.
Evet.
Yani bu ilginç bir şey. İlimle uğraşın, çok mürit toplamaya heves etmeyin diyor. Devlet adamlarıyla itiraz etmeyin, onlarla karışmayın diyor, görüşmeyin diyor fazla fazla. Şimdi bunlar önemli prensipler. Yani Mevlana Halid'i anlamak için bunlar önemli prensipler. Mevlana Halid Suriye'nin Şam kentine göç etmişti. Tabii o zaman Suriye falan kurulmuş değil, Osmanlı toprakları oraları.
Şam bölgesi.
Evet, Şam şehrine, Dımaşk şehrine göç ediyor. Son yıllarını orada geçiriyor ve orada vefat ediyor. Cebel Kasyon veya Cebel Kasyun dedikleri bir yer. İşte orada Nur Tepesi'nde, bugünkü adıyla Salihiye Mahallesi Şam'da, Salihiye Mahallesi'nde metfundur. Hicri 1242 senesinde, yani miladi 1827 senesinde vefat ediyor Mevlana Halid. Ve bir vasiyetnamesi var. Diyor ki malımın, arazilerimin, hatta evimin 1/3'ünü hayır işleri için vasiyet ettim diyor. Yani bıraktığı bütün malların 1/3'ünü hayır işlerine vakfediyor, bağışlıyor. Mirasçılarım kabrimin yakınlarına hayrat olarak bir su sarnıcı, su kuyusu yapsınlar. Benim kabrime çocuklarım, akrabalarım ve halifelerimin kabirleri üzerine tazim ifadeleri olmadan ve lakap kullanmadan işaret koysunlar. Mesela bu kerim olan Mevla'nın rahmetine muhtaç filan oğlu filan en-Nakşibendi el-Müceddidi'nin kabridir gibi. Yani övgü ifadesi istemiyor. Falan oğlu filan işte deyin. Sultan Arif'in, Burhan'ın, Vasil'in böyle şeyler istemiyor yani. Sadece bir isim koyun diyor, kabir yeri belli olsun diye. Böyle bir şey yazabilirsiniz diyor. Malımın 1/3'ünün 1000 kuruşunu namaz ıskatım için versinler diyor. Iskatı salat meselesi var ya.
Evet.
Fakir kardeşlerimizin iaşeleri bu 1/3'ten temin edilecektir. Onlara yemek hazırlayınız. Medresede namaz kılmayı ihmal etmeyiniz. Orada hatmi hacigan yapılmasını da istiyorum. Hatmi hacigana devam edin diyor. Hepiniz birlik ve ittifak halinde olunuz. Benliği ve nifakı terk ediniz. Kabirde gözümü aydın edecek amali salihler işleyiniz diyor. Böyle vasiyetleri de var.
Malının... Vasiyetinde de aslında o ilme, o vurguyu, irfanla birlikte vurguyu yine yapmış hocam.
Evet, ve malının 1/3'ünü hayır hasenat işleri için bağışlamış efendim bir insan Mevlana Halid-i Bağdadi. Şu an kabri efendim Suriye'nin başkenti Dımaşk, yani Şam şehrinde. Kendisi büyük bir zat. Kendisinden sonra Seyyid Taha el-Hakkari ile bu tasavvuf yolu devam etmiştir. İnşallah gelecek programımızda onun halifelerinden Taha el-Hakkari'den devam edeceğiz. Tabii halifeleri çok da bir tane halifesini biz ele almış olacağız.
İnşallah hocam. Kıymetli hocam, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Muhterem dinleyenlerimiz, bugün programımızda Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri'nin hayatından kıymetli hocamdan bilgiler almış olduk. Gününüz hayır olsun, selametle kalınız efendim.